Ayrım 28.
Madde 9. Kesin lüzum görülecek yerlerde menzil hatlarında belli zaman için vekiller heyeti kararıyla mahalli raice göre ve peşin ücrette bütün nakil vasıtaları kullanılabileceği gibi yetmediği halde menzil hatlarına 50 kilometre mesafeye kadar civar olan köylerdeki nakil vasıtalarına da müracaat olunur. Madde 12. Bu kanun dışında hiçbir kimse parasız nakliyat yapmaya mecbur tutulamaz ve aksine hareket edenler vatan hizmeti emriyle İstiklal Mahkemesi'ne ve olmayan yerlerde genel mahkemelere tevdi olunurlar. 10. 20 Nisan 1922 gün 224 sayılı kanun önemlidir. Düşman istilasından kurtulan yerlerden kaçan Rum ve Ermenilerin adları söylenmeksizin mallarının paraya çevrilerek hazineye gelir kaydedilmesini amaç güden bu kanun, gizlenen envali metrukeyi ihbar edenlere meydana çıkan malın bedelinin %10 nispetinde mükafat verileceğini öngörmekteydi. Kanunda söz konusu mal bedellerinin hazineye gelir kaydedildiği ifade edilmemiş, emanet hesabına kaydedilmek üzere ibaresi kullanılmıştı. İleride bir takım suistimallere ve haklı dedikodulara yol açacak olan bu kanun, 15 Nisan 1923 gün ve 233 sayılı kanunla yürürlükten kaldırılacak ve 1. Dünya Harbi içinde İttihat ve Terakki Hükümeti tarafından çıkarılmış olan 13 Eylül 1915 günlü geçici kanun bazı maddeleri değiştirilerek yürürlüğe konacaktı. 11. 2 Mayıs 1922 gün ve 228 sayılı kanun. Askerlikten tecil vergisi adıyla yeni bir vergi getirmek ve 1 Mart 1922 gününden ordunun hazar haline geçişine kadar yürürlükte kalmak üzere çıkarılmış bulunmaktadır. Son olarak 3 mali kanundan daha söz etmek istiyoruz. Bunlar 6 Mayıs, 3 Temmuz ve 21 Ağustos günlü avans kanunlarıdır. Orduya harcanmak üzere Milli Savunma Bakanlığı'na 1. Avans Kanunu ile 10 milyon, 2. Avans Kanunu ile 7 milyon, 3. Avans Kanunu ile 5 milyon lira ödenek verilmiştir. Böylece Anadolu'nun bütün maddi ve mali kaynakları santimine kadar zorlanarak büyük taarruzdan önce kullanılmıştır. Artık bu alanda ne hükümetin ne de halkın yapacak hiçbir şeyi kalmıyordu. Eğer ordu taarruzu başarıya ulaşabilirse Türkiye kurtulacak, aksi takdirde Milli Kurtuluş Hareketi mali bakımdan yeni bir çıkmazın içine düşmüş olacaktı. Buraya kadar anlattıklarımızda taarruz hazırlığının ordu dışındaki kısmını özetlemiş bulunuyoruz. Ordu da kendi içinde durmadan hazırlanmaktaydı. Ordunun önemli üzerinde durduğu işleri şöylece özetleyebiliriz. A. Eğitim. Son derece sıkı ve aralıksız bir çalışma ile subaylar ve erler büyük taarruzun gereklerini yapabilecek bir şekilde yetiştirilmişlerdir. Bu amaçla bütün birliklerde her seviyede kurslar, talimgahlar açılmış, bol tatbikat ve manevralar yapılmıştır. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra girişilen takip harekatının ve muharebelerin durduğu 10 Ekim 1921'den ve 1922 Ağustos'una kadar geçen 10 aylık süre eğitim için gerekli imkanı en geniş şekilde vermiş bulunuyordu. Zaten büyük bir harp tecrübesine sahip bulunan subaylar ve kumandanlar hem kendilerini hem de erlerini bu süre içinde taarruza göre hazırlamışlardır. B. Ordu mevcudunun arttırılması. Taarruz edecek bir ordunun karşısındaki düşmana insan sayısı bakımından üstün olması gerekir. Yunanlıların Anadolu'da 200 bin mevcutlu bir orduları bulunduğu biliniyordu. Halbuki Türk ordusu harbin başından beri hiçbir zaman bir cephede 100 bin kişi toplayamamıştı. Taarruz hazırlığı sırasında ordu teşkilat bakımından yeniden düzenlenirken tümenlerin mevcudu da artırılıyordu. Tamamen kapanmış olan Doğu ve Güney cephelerinden getirerek ve bazı doğumluları askere alarak Batı cephesinde ordunun insan mevcudu 186 bine yükseltilmiştir. Daha önce belirttiğimiz üzere Sakarya'dan sonra 20 Eylül 1921'de Batı cephesinin insan mevcudu 92.660 idi. Demek ki bu tarihten büyük taarruza kadar ordunun mevcudu %100 artmıştır. Böylece Yunanlılara denk bir duruma gelinmiş oluyordu. C. Silah gücünün yükseltilmesi. Türk ordusunda çeşitli piyade tüfeği vardı. Aynı kurşunu atmayan bu tüfeklerin birliklerde karışık bulunması cephane ikmalini güçleştirdiği gibi ordunun ateş gücünü de azaltıyordu. Bunun için Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra ilk iş olarak her tümende aynı cins tüfek toplayacak şekilde değişiklikler yapılmış ve mermisi bol olmayan tüfeklerden kurulu tümenlerin ihtiyatta kullanılması kararlaştırılmıştı. Çeşitli tedbirlerle İstanbul depolarından kaçırılma, Fransa ve İtalya'dan satın alınma ve Rus yardımı, ordunun silah gücü büyük ölçüde artırılmıştır. Yine Batı cephesinin 20 Eylül 1921 günlü durumuyla karşılaştırırsak, tüfek sayısının 47.342'den 98.956'ya, Ağır makinalı tüfek sayısının 480'den 839'a, hafif makinalı tüfek sayısının 379'dan 2025'e, top sayısının 165'ten 323'e yükseldiğini görürüz. Bütün gayretlere rağmen süvari kuvvetleri hariç hiçbir bakımdan Yunan ordusuna bir üstünlük sağlanamamış, ancak bir denge kurulabilmişti. Moral faktörü hesaba katılmaksızın üstünlüğün elde edilmesi taarruz planına kalıyordu. B. Taarruz ve Zafer. Taarruz planı büyük kuvvetleriyle Afyon Karahisar bölgesinde bulunan Yunan ordusunun sağ kanadına taarruz ederek İzmir'le irtibatını kesmek esasına dayanıyordu. Bu takdirde Yunan ordusu ya bu bölgede toptan imha edilecek veya kuzeye, Bursa yönüne atılarak dağıtılıp parça parça yok edilecekti. Taarruzun başarıya ulaşması için Türk kuvvetlerinin büyük kısmının düşmanın sağ kanadında toplanması ve güneyden kuzeye doğru taarruza geçirilmesi kararlaştırılmıştı. Bu planın başarı ihtimali fazla olduğu kadar şüphesiz tehlikesi de büyüktü. Çünkü büyük kuvvetler Afyon bölgesinde toplanmış, buna karşılık kuzeyden güneye uzayan ve 120 kilometreyi bulan asıl cephede 50 bin kişilik bir kuvveti, 2. ordu, karşısında bulunan 100 bin kişilik düşman kuvvetini tutmak görevi verilmişti. Ankara yönünü kapayan 2. ordu görevini yapamadığı takdirde Yunan ordusunun Afyon bölgesinde yapacağı başarılı bir karşı taarruz, büyük Türk kuvvetlerini göller bölgesine ve Toroslara atabilirdi. Taarruzun düşmanı gafil avlayabilmesi için bir baskın taarruzu şeklinde yapılması, taarruz planının diğer bir özelliğiydi. Taarruz hazırlığını gizleyebilmek için alınan bütün tedbirlere rağmen Yunan ordusu, kaçak birkaç Türk erinden taarruz durumunu öğrenmişti. Fakat Afyon bölgesinde toplanan Türk kuvvetlerinin gerçek sayısı ve taarruz günü tespit edilemediğinden, Türk taarruzu yine de baskın tarzında başlayabilmiştir. Büyük taarruzda Türk ve Yunan kuvvetlerinin sayıca karşılaştırılması şöyledir. Türk ordusu insan 186.900, ağır makinalı tüfek 98.596, hafif makinalı tüfek 839, tüfek 2025, top 323, kılıç 5.286. Yunan ordusu insan 195.000, ağır makinalı tüfek 130.000, hafif makinalı tüfek 1.002, tüfek 4.152, top 344, kılıç 3.000. Sakarya Muharebesi'nden sonra Yunan ordusu kumanda kadrosunda bazı önemli değişiklikler yapılmış ve bu arada Papulas'ın yerine ordu kumandanlığına Hacı Anesli getirilmişti. Yeni ordu kumandanı Büyük Türk taarruzu ile başlayan muharebeleri İzmir'den telsiz idare etmeye kalkışmış ve Yunan ordusunun felaketini böylece kolaylaştırmıştır. Halbuki başkumandan Mustafa Kemal Paşa cephede ve kıtaların yanı başında bulunmuşlardır. Türk ordusunun kumanda kadrosu aşağıdaki şekilde teşekkül etmişti. 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşa, Ordu Kurmay Başkanı Albay Emin, Kor General E. Koral. 2. Ordu Kumandanı Yakup Şevki Paşa, Or General Y. Ş. Subaşı. Ordu Kurmay Başkanı Albay Hüseyin Hüsnü, Tüm General H. H. Erkilet. 1. Kol Ordu Kumandanı Albay İzzettin, Or General İ. Çalışlar. 2. Kol Ordu Kumandanı Kor General A. H. Ayerdim. 3. Kol Ordu Kumandanı Albay Şükrü Naili, Kor General Ş. N. Gökberk. 4. Kol Ordu Kumandanı Albay Kemalettin Sami, Kor General K. Sami Paşa. 5. Kol Ordu Kumandanı Fahrettin Paşa, Or General F. Altay. 6. Kol Ordu Kumandanı Kazım Paşa, Kor General K. İnanç. Kol orduların kurmay başkanları, kol orduların numara sırasına göre Binbaşı Muharrem Mazlum, Or General M. M. İskura, Yarbay İbrahim, Tüm General İ. Begen, Yarbay Hayrullah, Tüm General H. Fişek, Yarbay Ziya, Tüm General Ziya, Binbaşı Şükrü, Şükrü Koçak, Yarbay Nihat, sonra kaza kurşunu ile İzmir'de şehit oldu. Muharebelerin büyük yükünü omuzlarında taşıyan tümen kumandanlarının isimleri aşağıdadır. Yarbay Naci, Kor General Naci Tınaz, Yarbay Ömer Halis, Kor General Ömer Halis Bıyıktay, Albay Reşat, taarruzun ikinci gün intihar etti. Dipnot, önemli bir tepeyi, Çeyiltepe, zapt etmekle görevli olan tümeni emredilen saatte hedefini alamadığından, tümen kumandanı bundan mütesir olarak intihar etmiş ve biraz sonra da tepe zapt edilmiştir. Yarbay Ethem, Çallı Ethem Bey, Yarbay Halit, eski Kastamonu milletvekili, Yarbay Derviş, Derviş Paşa, Albay Osman, Tüm General Osman Koptagel, Albay Kazım, Tüm General K. Sevüktekin, Albay Mürsel, Tüm General M. Bakü, Yarbay Zeki, Tüm General Z. Soydemir, Yarbay Supi, Tüm General S. Kula, Albay Nazmi, Kor General N. Soluk, Yarbay İbrahim, Bilecik Milletvekili Çolak İbrahim, Yarbay Abdurrahman, Nafiz, Orgeneral A. N. Gürman, Yarbay Alaaddin, Alaaddin Paşa, Yarbay Salih, Orgeneral S. Omurtak, Albay Aşir, Tümgeneral Aşir Atlı, Albay Nurettin, Nurettin Paşa, Albay Hacı Arif, Albay Kazım, Orgeneral Kazım Orbay, Albay Sabri, Sabri Paşa, Albay Naci, Tümgeneral Naci Eldeniz, Albay Halit, Tümgeneral Deli Halit. Taarruzda kesin sonuç alınacak yerde, Afyon bölgesinde, düşmanın sağ kanadını çökertmek üzere İzzettin Çalışlar ile Kemalettin Sami Paşa'nın kol orduları taarruz edecek, Ali Hikmet Paşa'nın kol ordusu bunların gerisinde ihtiyatta bulunacaktı. Fahrettin Altay'ın kumanda ettiği süvari kol ordusu ise düşmanın sağ kanadı açığından düşman gerilerine taarruz edecekti. Taarruz 26 Ağustos 1922 Cumartesi günü sabah saat 4.30'da topçu ateşiyle başladı. Topçunun ateşi çok etkili oldu. Fakat iki Türk kol ordusunun düşmanın sağ kanadına yaptığı taarruz bu ilk gün istenilen sonucu alamamıştı. Bununla beraber düşman iyice sarsıldı. Fahrettin Altay'ın kol ordusu, süvariler, Yunan ordusunun sağ kanadı ucundan Ahır Dağı'nı gece aşarak en başarılı hareketi yapmıştı. Düşmanın sağ kanadı çökertilemediği halde 26 Ağustos günü süvariler Sincan Novası'na inmişlerdi. Süvari kol ordusunun düşman gerisinde faaliyete geçmesi, demir yolunun tahribi ve telgraf hattının kesilmesi, muharebenin ilk raundunu Türk ordusuna kazandırdı. 27 Ağustos'ta düşman direnmesi kırıldı. Türk ordusu taarruzu süratle gelişiyordu. Afyon'un batısında Yunan cephesi yarılmıştı. 28 Ağustos'ta Yunan ordusunun asıl cephesi de yarıldı. Güneyden kuzeye doğru ilerleyen Türk kuvvetleri ile doğudan ilerleyen kuvvetler Yunan ordusunu ikiye ayırmış ve büyük kısmını kuşatıcı bir duruma girmişti. 29 Ağustos'ta taarruz başarılı bir şekilde gelişti. Yunanlıları saracak çember biraz daha belirli bir şekle girdi. 30 Ağustos'ta süvari kol ordusu ve diğer birlikler tarafından çekilme yolu kapanmış olan düşman kuvvetleri 5 tümen 40-50 bin kişi, Başkumandanlık Meydan Muharebesi adı verilen bugünkü muharebede kısmen esir kısmen imha edilmişlerdir. Muharebeler 31 Ağustos ve 1 Eylül günleri olanca şiddetiyle devam etti. Yunan ordusunun imhadan kurtulan kuvvetleri çeşitli yönlerde çekilmeye başlamışlardı. 1 Eylül'de Türk ordusu Uşak'a girdi. 2 Eylül'de Uşak yakınlarında Yunan başkumandanı, dipnot, Yunan ordusu başkumandanı daha önce belirttiğimiz gibi General Hacı Anisti idi. İzmir'de oturan başkumandanın muharebeyi idare edemediği anlaşıldığından cephedeki Trikopis başkumandan tayin edilmişti. Fakat Yunan ordusu baskına uğradığından Trikopis başkumandan tayin edildiğine dair emri tebellüğü edememişti. Ancak esir olduktan sonra keyfiyeti Türklerden öğrendi. General Trikopis, 2. Kol Ordu Kumandanı General Diyeniz, Kurmay Başkanı Albay Yuvanis, 13. Tümen Kumandanı Albay Vandalis de dahil olmak üzere 300 kadar Yunan subayı ile 5000'den fazla er esir alındılar. 3 Eylül günü Türk ordusunun takip hareketi devam etti. İnönü mevzilerinde şiddetli muharebeler oldu ve buradaki Yunan kuvvetleri de Bursa yönünde çekilmeye başladılar. 9 Eylül'de Türk süvarileri İzmir'e girdi. Takip boyunca çeşitli bölgelerde yapılan muharebelerde Yunanlılardan çok sayıda esir alındı. Kurtulan Yunan birlikleri İzmir, Yalova, Bandırma gibi sahil şehirlerine ulaşmaya çabalıyorlardı. 1 Eylül'den 17 Eylül'e kadar süren takip ve çekilme harekatı sırasında İnegöl-Bursa bölgesinde Kütahya'da, Mudanya'da önemli muharebeler oldu. Nihayet son Yunan askerleri 17 Eylül'de Bandırma'da gemilere binerek Anadolu'yu terk ettiler. Dipnot, Büyük Taarruz hakkında General Fahri Belen'in Büyük Türk Zaferi Afyon'dan İzmir'e adlı değerli kitabını tavsiye ederiz. 5. Harbin sona erişi. Büyük Türk Taarruzunun gösterdiği gelişme üzerine Yunanistan, İtilaf devletlerine başvurarak Anadolu'nun boşaltılması şartıyla bir mütareke yapılması hususunda aracılık ricasında bulundu. Fakat üç büyük devlet herhangi bir müdahaleye girişmeden Türk ordusu İzmir'e dayanmış ve Anadolu'nun Yunanlılar tarafından boşaltılması bir mesele olmaktan çıkmıştı. Şimdi ancak Boğazların ve Trakya'nın durumu söz konusu olabilirdi. Nitekim 11 Eylül 1922'de İngiltere, Fransa ve İtalya Çanakkale Boğazı'nın Anadolu yakasına asker göndererek Türk ordusunun ilerleyişini burada durdurmak istediler. Üçler arasında Boğazların serbestliği ile ilgili bir anlaşmazlık olmadığı anlaşılıyordu. Yalnız Trakya'nın Yunanistan'da mı kalacağı yoksa Türklere iade mi edileceği meselesi askıdaydı. 12 Eylül'de başlayarak 23 Eylül'e kadar üç büyükler arasında cereyan eden görüşmeler dünyayı tehdit eden yeni bir harp ihtimali içinde oldukça heyecanlı geçti. İngiltere İstanbul'un da Türklere bırakılmasına yanaşmıştı. Fakat Trakya meselesinde ısrarlıydı ve Boğazların tarafsızlığını korumakta yeni bir harbi göze alacak kadar kararlı görünüyordu. İngiliz kabinesi 15 Eylül günü yaptığı toplantıda Türk ordusunun Boğazlar bölgesine tecavüz etmemesi için 3 büyük devlet tarafından Mustafa Kemal Paşa'ya tebligat yapılması, Çanakkale'nin Anadolu yakasındaki müttefik kuvvetlerin artırılması, Türklerin Rumeli'ye geçmesinin önlenmesi ve Doğu meselesinin çözülmesi için İngiltere, Fransa, İtalya, Yugoslavya, Romanya, Yunanistan ve Türkiye delegelerinin katılmasıyla bir konferans toplanması hususlarında karara vardı. O günden sonra da İngiliz nazırları hemen her gün toplantı halinde bulundular. Dipnot, Ali Türk geldi, Mondros ve Mudanya mütarekelerinin tarihi, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü yayınları, No. 7, Ankara 1948, sayfa 152. İstanbul'da General Harrington'a Mustafa Kemal Paşa'ya gerekli tebligat yapıldıktan sonra tarafsız Boğazlar bölgesine girecek Türk askerlerine ateş açılması için emir verildi. Dış ilişkiler bölümünde belirttiğimiz üzere Harrington, hükümetinin bu tebligatını cebinde saklamış ve silahlı çatışmaya sebep olacak bir sert davranıştan sakınmıştır. Türk ordusu ise Çanakkale'de İngiliz mevzilerine kadar sokulduktan sonra durmuştu. Durum gerçekten çok ciddiydi. Her an bir silahlı çatışmaya başlayabilirdi. Bütün Avrupa memleketlerini bir heyecan kaplamıştı. Çünkü Lloyd George'un Reuters ajansı vasıtasıyla 16 Eylül'de yayınlanan bir bildirisi, bütün İngiliz memleketlerini, Fransa'yı, İtalya'yı ve Balkan devletlerini Türkiye'ye karşı harbe davet eder mahiyetteydi. Lloyd George'un bu davranışı başta bazı İngiliz çevreleri olmak üzere bütün muhataplarının tepkisiyle karşılaştı. Fransız Başbakanı Poincaré, Çanakkale'deki Fransız askerlerinin 24 saat içinde geri çekilmesi için General Pelle'ye talimat verdi. İtalya da aynı şeyi yaptı. Lloyd George yalnız kalmıştı. Olayların böyle olumlu bir şekilde gelişmesinde Fransa'nın rolü çok büyük olmuştur. Çünkü Türk zaferi Fransa'da son derece iyi karşılanmış ve Fransız halkı bunu kendi zaferleri gibi kabul etmişti. Poincaré'nin doğu politikası Türkiye'nin menfaatleriyle tam uyuşma halindeydi. Fransız Başbakanı bu husustaki görüşünü 8 Ekim günü söylediği nutkunda şöyle belirtmişti. Fransa büyük bir Müslüman milleti olup harp sırasında Müslüman askeri tarafından gönül yüceliğiyle müdafaa edilmiştir. Bu askerlerden birçoğu Fransa uğrunda hayatlarını feda etmişlerdir. Bana gelince, Trenchcorp mezarlığına her gidişimde orada ailelerinden uzak, milli topraklarından uzak olarak ancak ölmek için geldikleri bir memleket duyan cesur Amerikalılara karşı minnettar ve hüzünlü bir duygu ile dolmaktayım. Müslüman askerlerimiz Türkiye'ye karşı harp etmeye mecbur oldukları zaman bile disiplin ve cesaret hususlarında takdire değer olmuşlardır. Fakat bugünlerde Fas Sultanı'ndan aldığım telgraf ve her taraftan bana gönderilen haberler, son zamanlarda Anadolu'da Türkler tarafından elde edilen zaferlerin, müstemlekelerimizin büyük bir kısmındaki dindaşları tarafından gerçek bir memnunlukla karşılanmış olduğunu yeter derecede ispatlamaktadır. Bu bir gerçektir ki bilmezlikten gelmeye hakkımız yoktur ve bütün Doğu politikamıza hakim olmak lazım gelmemekle beraber onu etkileyecek niteliktedir. Nihayet efendiler her şeyden önce Ankara Meclisi tarafından istenilen Doğu Trakya'yı Yunanistan'a vermek için Trakya'yı reddetmiş olsaydık, galipleri mağluplar aleyhine kızdırmış, her ırktan ve dinden olan halkın zararına olarak düşmanlığı uzatmak zorunluluğunda kalmış olurduk. Dipnot, Ali Türk geldi, Mondros ve Mudanya mütarekelerinin tarihi, Ankara 1948, sayfa 154-155. Fransa ve İtalya'nın şiddetli direnmesi sonunda İngiltere ve Doğu Trakya meselesinde yumuşamak zorunda kaldı. Varılan anlaşmaya dayanarak Franklin Boulogne İzmir'e gönderildi. General Pelle, Poincaré'nin emriyle daha önce İstanbul'dan İzmir'e gelmişti. Fakat bu sırada İngilizler Çanakkale'deki kuvvetlerini durmadan çoğaltmaktaydılar. Türk askerleri de tarafsız bölgeye kısmen girmiş ve İngiliz mevzilerinin önündeki tel örgülere kadar yaklaşmışlardı. İzmir'e gelen General Pelle ile Mustafa Kemal Paşa arasındaki görüşmelerin olumlu bir şekilde devam etmesine karşılık Çanakkale bölgesinde bir harbin her an başlaması ihtimali tazeliğini muhafaza etmekteydi. Fakat General Harrington'ın çok anlayışlı ve yumuşak davranması sayesinde Franklin Boulogne herhangi bir hadisenin zuhurundan önce İzmir'e ulaşması mümkün oldu. İzmir görüşmeleri Mudanya'da bir mütareke yapılması için gerekli zemini hazırlamıştı. 3 Ekim 1922 günü İsmet Paşa, General Harrington, İngiltere, General Carpi, Fransa, General Monbelli, İtalya, Türk-Yunan Harbi'ne son verecek mütareke için Mudanya'da toplandılar. 11 Ekim'e kadar süren görüşmelerden sonra Edirne dahil olmak üzere Doğu Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine teslimine karar veren mütareke heyeti şu noktalarda anlaşmaya varmıştı. İş bu mütarekenin imzalandığı tarihten itibaren Türk ve Yunan askeri kuvvetleri arasında muhasemet tatil edilecektir. Yunan kuvvetleri Trakya'dan hemen çekilmeye başlayacaklardır. Trakya'nın boşaltılması 15 gün içinde tamamlanacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinin jandarma kıtaları Trakya'ya geçerek buranın asayişini sağlayacaklardır. Bu kuvvetlerin sayısı subaylar dahil olduğu halde 8 bin kişiyi aşmayacaktır. Trakya'nın Yunanlılar tarafından boşaltılması ve Türk jandarması ile mülki idarenin yerleşmesi sırasında zuhur edecek olayları önlemek üzere burada müttefik heyetleri ve 7 taburdan ibaret bir işgal kıtası bulunacaktır. Barış Antlaşması'nın imzalanmasına kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti Trakya'ya askeri kıtalar nakletmeyecek ve bir ordu bulundurmayacaktır. Mudanya görüşmelerinin başlamasından önce Marmara bölgesindeki Türk birliklerinden 16 seçme tabur, jandarma birlikleri haline sokularak Trakya'ya gönderilmek üzere hazırlanmıştı. Bu taburlar 21-27 yaşındaki 311-317 doğumlular erlerden kurulmuş olup 400 er mevcutluydu. Mütarekenin imzalanması üzerine jandarma taburları derhal Trakya'ya taşınmış ve Yunan ordusu da mütareke şartlarına göre çekilmeye başlamıştı. İtilaf devletleri Barış Antlaşması'nın 13 Kasım'da Lozan'da yapılmasını kararlaştırarak 27 Ekim 1922 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine aşağıdaki tebligatı yaptılar. İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetleri Ankara hükümetine gönderdikleri 23 Eylül tarihli notalarına ek ve bu hükümetin 4-10-1922 tarihli notasına cevap olarak doğudaki harbe son verecek bir barış antlaşması imzalanması maksadıyla 13 Kasım'da görüşmeye başlamak üzere davet etmekle şereflenirler. Delegelerin tam yetkili olması fakat sayıç 2'ye geçmemesi İngiltere, Fransa ve İtalya hükümetleri arasında kararlaştırılmıştır. Dipnot M. Cemil Bilsel, Lozan, İstanbul 1933, sayfa 2, cilt 2. Kronoloji. 11 Ekim 1922 Mudanya Mütarekesi'nin imzalanması. 26 Ekim 1922 İsmet Paşa'nın hariciye vekili seçilmesi. 1 Kasım 1922 saltanatın kaldırılması. 17 Kasım 1922 Sultan Vahidettin'in İstanbul'dan kaçması. 18 Kasım 1922 Abdülmecit Efendi'nin halife seçilmesi. 20 Kasım 1922 Lozan Konferansı'nın açılması. 4 Şubat 1923 Lozan Konferansı görüşmelerinin kesilmesi. 17 Şubat 1923 İzmir'de İktisat Kongresi'nin açılması. 1 Nisan 1923 1. Büyük Millet Meclisi'nin kendisini feshetmesi ve seçimin yenilenmesi kararı. 8 Nisan 1923 Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti Reisi Mustafa Kemal Paşa'nın bir halk devleti hükümeti kurulacağını belirten beyannamesi. 9 Umde. 24 Temmuz 1923 Lozan Antlaşması'nın imzalanması. Dipnot, görülüyor ki Lozan Antlaşması'nın imzalanması beklenmemiş ve Anadolu ihtilali hedefine doğru adım adım ilerlemekte devam etmiştir. 11 Ağustos 1923, 2. Büyük Millet Meclisi'nin açılması. 2 Ekim 1923, İstanbul'daki işgal kuvvetlerinin çekilmesi. 6 Ekim 1923, Türk ordusunun İstanbul'a girmesi. 13 Ekim 1923, Ankara'nın yeni Türk devletinin merkezi olarak kabulü. 29 Ekim 1923, Cumhuriyet'in ilanı. 30 Ekim 1923 İsmet Paşa'nın başbakan adıyla ilk cumhuriyet hükümetini kurması. 4. Bölüm Yeni Türkiye. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşu ihtilallerden, harplerden ve bir seri islahat çabalarından geçerek gerçekleşmiştir. Uzun bir devreyi kaplayan bu olaylardan bir son ihtilali, Anadolu ihtilali ve son harbi İstiklal Harbi gözden geçirdik. İlk kitabımızın ön sözünde de belirttiğimiz gibi yeni Türkiye'nin kuruluşunu hazırlayan milli mücadele sanıldığı gibi belli birkaç yıl içine sığdırılmış ve kapanmış bir devir değildir.